49. ayrım.
Nisbet Salender, Saint-Amand'a geldiğinde saçı sakalı birbirine karışmış ve gözleri çökmüş bir Mika ile karşılaştı. Salender'i aceleyle kucaklayarak kahve suyu koymasını ve üzerine çalıştığı metni bitirene kadar beklemesini rica etti. Etrafına şöyle bir göz gezdiren Lisbeth kulübeden hoşlanmıştı. Bir iskelenin hemen başına kondurulmuş olan kulübe denize yalnızca 2 metre uzaktaydı. 30 metrekare genişliğinde ve yüksek tavanda kulübenin çatı katında spiral bir merdivenle çıkılan yatak odası vardı. Mikael'in birkaç santim başını eğmesi gerekirken Lisbeth ayakta durabiliyordu. Yatak 2 kişinin rahatlıkla yatabileceği kadar genişti. Dış kapının hemen yanında denize bakan kocaman bir pencere vardı. Mikael mutfak masasını çalışma masası olarak da kullanıyordu. Masanın hemen yanındaki raf Elvis Presley ve Hard Rock CD'leriyle doluydu. Bunlar Lisbeth'in müzik zevkine pek de uygun değillerdi. Ön cephesi camlı şömine, sabun taşından yapılmıştı. Bunların dışında elbise ve yatak çarşaflarının koyulduğu büyük bir gardırop, bir perdeyle kapatılmış olan girintide bulaşık lavabosu ve küvet vardı. Kulübe bu haliyle zekice düzenlenmiş bir yelkenli kabinine benziyordu. Lisbeth, Mikael hakkında yaptığı araştırmadan bu kulübenin tasarımını ve içerideki mobilyaları onun yaptığını biliyordu. Bunları Saint-Amand'ı ziyaret eden ve Mikael'in el becerisine hayran kalan bir tanıdığının gönderdiği mailden öğrenmişti. Kulübedeki her şey temiz, iddiasız ve basitti. İşte Lisbeth bu kulübeyi tam da böyle olduğu için sevmişti. Lisbeth 2 saat sonra Mikael'i bilgisayarını öfkeyle kapattıracak kadar rahatsız etmeyi başarmıştı. Tıraş olduktan sonra Lisbeth'i Saint-Amand turuna çıkarttı. Hava yağmurlu ve rüzgarlı olduğu için kısa sürede tekrar eve döndüler. Mikael neler yazdığını anlattı ve Lisbeth ona Werner Sturm'un bilgisayarlarından indirilmiş yeni bilgilerin olduğu CD'leri verdi. Daha sonra Mikael'i yatak odasına sürükledi ve elbiselerini çıkartmaya zorlayarak daha da rahatsız etti. Lisbeth gece yarısı uyandığında yatakta yalnızdı. Aşağı baktığında Mikael'in çoktan bilgisayarın başına geçtiğini gördü. Lisbeth ellerini başına dayayıp uzun süre onu seyretti. Oldukça mutlu görünüyordu. Lisbeth de birdenbire kendini tuhaf bir şekilde mutlu hissetti. Lisbeth Salender 5 gün sonra Stockholm'e dönmek zorunda kaldı. Dragan Armanski acil bir iş için çağırmıştı. Bu iş için 11 gün çalışıp raporunu verdikten sonra tekrar Saint-Amand'a döndü. Mikael'in bilgisayarının yanında duran çıktılar bir hayli çoğalmıştı. Lisbeth bu gelişinde 4 hafta kaldı, belirli bir düzen kurabilmişlerdi. Sabah saat 8'de yataktan kalkıyorlar, kahvaltı yapıp 1 saat kadar birlikte vakit geçirdikten sonra Mikael işinin başına dönüyor, öğleden sonra geç saatlere kadar çalışıyordu. Sonra yürüyüşe çıkıyor ve gevezelik ediyorlardı. Mikael çalışırken Lisbeth yatağa uzanıp kitap okuyor ya da internette dolaşıyor, Mikael'i rahatsız etmemeye gayret ediyordu. Akşam yemeğini çok geç yiyorlar ve ondan sonra inisiyatifi ele alan Lisbeth, Mikael'i yatağa sürüklüyor ve bütün dikkatini kendisine vermesini sağlıyordu. Lisbeth sanki bütün hayatı boyunca ilk defa tatile çıkmış gibiydi. erika.berger@millennium.se'den mikael.blomqvist@millennium.se'ye şifreli mesaj. Merhaba M. Bu resmi bir yazışma. Dahman istifa dilekçesi verdi. 3 hafta sonra Finans Magazinet Monopol dergisinde çalışmaya başlıyor. Senin istediğin gibi yaptım ve ona hiçbir şey söylemedim. Diğerleri de üzerlerine düşen oyunları oynayarak ortada dolaşıyorlar. Hamish, herkesin neşesi yerinde gibi. Henry Velot da birkaç gün önce aralarında kavga çıkartıp birbirlerine bir şeyler attılar. Dahman'la öyle açıkça dalga geçtiler ki bunun bir oyun olduğunu anlayamamasına çok şaştım. mikael.blomqvist@millennium.se'den erika.berger@millennium.se'ye Ona başarılar dile ve bırak gitsin. Ama gümüş takımlarını da dolaba kilitlemeyi unutma. Kucaklarım. erika.berger@millennium.se'den mikael.blomqvist@millennium.se'ye 2 hafta sonra baskıya girecek olmamıza rağmen yazı işleri sekreterinden yoksunum, araştırmacı gazetecim Saint-Amand'da oturuyor ve benimle konuşmayı reddediyor. Mickey, ocağına düştüm, gelemez misin? Erika. mikael.blomqvist@millennium.se'den erika.berger@millennium.se'ye Birkaç hafta daha dişini sık, sonra limana yanaşacağız. Kasım sayısının hazırlıklarına başla. Şimdiye kadar yaptıklarımızdan çok değişik olacak. 40 sayfalık bir metin hazırlıyorum. @mikael.m, erika.berger@millennium.se'den, mikael.blomqvist@millennium.se'ye. 40 sayfa, kafayı mı yedin? mikael.blomqvist@millennium.se'den, erika.berger@millennium.se'ye. Özel bir sayı olacak. 3 haftaya daha ihtiyacım var. Benim için şunları yapabilir misin? 1. Millennium adıyla bir yayın evi markası tescil ettir. 2. ISBN numarası al. 3. Crister yeni yayın evimiz için şık bir logo hazırlasın. 4. Cep kitabı formatında ve ucuza kitap basacak bir matbaa bul. Ayrıca ilk kitabımızı basmak için paraya ihtiyacımız olacak. Öptüm Mikael. erika.berger@millennium.se'den, mikael.blomqvist@millennium.se'ye. Özel sayı, yayın evi, para, emrin olur efendim. Başka bir isteğin var mı? Sulusel meydanında çıplak dans etmemi de ister misin? E. Hamiş, umarım ne yaptığını biliyorsundur ama ben Dahman'la ne yapacağım? mikael.blomqvist@millennium.se'den, erika.berger@millennium.se'ye. Dahman'a bir şey yapma, bırak gitsin. Monopol uzun süre yaşayamayacak. Yeni sayıya fazla serbest işi alma. Yeni bir yazı işleri sekreteri işi al. Tanrı'nın belası. M. Hamiş, Sulusen meydanı hiç de fena olmaz. erika.berger@millennium.se'den, mikael.blomqvist@millennium.se'ye. Sulusen meydanını düşünde görürsün ama ben şimdiye kadar kimseyi sensiz işe almadım Ricky. mikael.blomqvist@millennium.se'den, erika.berger@millennium.se'ye. Ve kimi işe alacağımız konusunda her zaman hemfikir olduk. Sen kimi işe alırsan al, şimdi de öyle olur. Ben El Sturm'ü çivileyeceğiz, hepsi bu. Şimdi bırak da işimi yapayım. M. Ekim başında Lisbeth Salander, Mikael'in dikkatini Hedestad Kurire'nin internet sayfasında gördüğü bir habere çekti. Isabel Lavanger kısa bir hastalıktan sonra hayatını kaybetmişti. Yeni ortaya çıkan kızı Harriet Wanger onun yasını tutuyordu. erika.berger@millennium.se'den, mikael.blomqvist@millennium.se'ye şifreli mesaj. Merhaba Mikael. Harriet Wanger bugün yazı işlerine beni ziyaret etmeye geldi. Gelmeden yalnızca 5 dakika önce aradığı için hazırlıksız yakalandım. Şık giyinen, güzel ve soğuk bakışlı bir kadın. Bundan sonra Henrik'in temsilcisi olarak Martin Wanger'in dergi yönetimindeki yerini kendisinin alacağını söyledi. Nazik ve dostça davrandı. Wanger grubunun bizimle yaptığı anlaşmadan caymayacağını ve bütün ailenin Henrik'in dergiye karşı üstlendiği yükümlülüklere tam destek verdiğini belirtti. Yazı işleri bürosunda dolaşarak durumun nasıl olduğunu görmek istedi. Ona gerçek durumu anlattım. Kendimi sanki ayağımı basacak sağlam bir yerden yoksunmuş gibi hissettiğimi, seni St. Hampton'da ziyaret etmemi yasakladığını, Van Elstorm'un tabutuna çivi çakma niyetinin dışında ne iş yaptığını bilmediğimi anlattım. Sanırım bunları anlatmam gerekirdi. Ne de olsa yönetim kurulunda. Bir kaşını kaldırdı ve başaracağından şüphelenip şüphelenmediğimi sordu. Buna ne cevap verilir ki? Vaziyeti bilsem daha sakin olurdum diye cevapladım. Aman, tabii ki sana güveniyorum ama beni çıldırtıyorsun. Senin neyle uğraştığını bilip bilmediğini sordu. Bildiğini inkar etti ama senin onun üzerinde çok becerikli ve yenilikçi düşünebilen, bu onun sözü, biri izlenimi bıraktığını söyledi. Ben de Hedestad'da dramatik bir şeyler yaşandığının farkında olduğumu ve Harriet Wanger olayını merak etmekten öleceğimi söyledim. Kısacası kendimi çok aptal hissettim. O da senin bana bir şey anlatıp anlatmadığını sordu. İkimizin arasında çok özel bir ilişkinin olduğunun farkındaymış ve bir süre sonra neler olduğunu bana kesinlikle anlatırmışsın. Arkasından da bana güvenip güvenemeyeceğini sordu. Ne denebilir? Millennium'un yönetiminde ve sen beni hiçbir şey anlatmadan terk edip gittin. Bir de tuhaf bir şey söyledi. Ne seni ne de onu çok sert yargılamamamı rica etti. Sana minnettarmış ve benimle arkadaş olmayı çok arzu ediyormuş. Eğer sen anlatamazsan olanları ilk fırsatta o anlatacakmış. Yarım saat önce başımı döndürüp gitti. Sanırım ondan hoşlandım ama güvenebileceğimden emin değilim. Erika. Hamiş, seni özledim. İçimde Hedestad'da sanki uğursuz bir şeyler yaşandığı duygusu var. Christer sende tuhaf bir iz gördüğünü söylüyor. İp izi, boynunda. mikael.blomqvist@millennium.se'den erika.berger@millennium.se'ye. Merhaba Riki, Harriet'in öyküsü tahmin edemeyeceğin kadar acı ve perişan bir öykü. En iyisi bunu sana onun anlatması. Ben bunu anlatabileceğimi sanmıyorum. Yeri gelmişken ona güvenebilirsin. Bana müteşekkir olduğunu söylerken doğru söylüyor. İnan bana, hiçbir zaman Millennium'a zarar verecek bir şey yapmayacak. Eğer ondan hoşlanıyorsan arkadaş ol. Yok, eğer hoşlanmıyorsan işi oluruna bırak. Ama saygıyı hak eden biri. Bagajı yüklü bir kadın ve ben ona büyük bir sempati duyuyorum. Nokta M. Mikael ertesi gün başka bir mail aldı. Harriet.Wanger@wangerindustries.com'dan mikael.blomqvist@millennium.se'ye. Merhaba Mikael. Haftalardır sana yazmak için fırsat kolluyorum ama sanki günler yeterince uzun değil. Saatler çabucak bitiyor. Hatibi'den öyle alelacele ayrıldık ki sana elveda deme fırsatı bırakmadın. İsveç'e döndüğümden beri şaşkınım ve oldukça ağır bir işle karşılaştım. Wanger şirketi tam bir kaos yaşıyor. Henrik'le birlikte işleri yoluna koyabilmek için epeyce çabalamamız gerekti. Dün Millennium'u ziyaret ettim. Derginin yönetiminde Henrik'i ben temsil edeceğim. Henrik senin ve derginin durumu hakkında beni ayrıntılı olarak bilgilendirdi. Umarım karşına böyle çıkmış olmama bir itirazın yoktur. Eğer beni ya da Wanger sülalesinden herhangi birini yönetimde görmek istemezsen seni anlayabilirim. Ama Millennium için her şeyi yapacağıma seni temin ederim. Sana çok şey borçlu biri olarak bu konuda elimden geleni yapacağımdan emin olmanı istiyorum. Arkadaşın Erika Berger'i gördüm. Üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığımı bilemiyorum ama olanları ona anlatmamana şaşırdım. Eğer Wanger ailesinden birini görmeye tahammül edebilirsen, seninle arkadaşlık etmeyi canı gönülden diliyorum. Sıcak selamlar, Harriet. Hamish. Anladığım kadarıyla Erika ve sen dosyasını yeniden açıp Wenner Storm'un hakkından gelmek istiyorsunuz. Dirk Frode, Henrik'in seni nasıl aldattığını anlattı. Ne diyebilirim ki? Üzgünüm. Eğer benim yapabileceğim bir şey olursa lütfen ara. mikael.blomqvist@millennium.se'den harriet.wanger@wangerindustries.com'a. Merhaba Harriet. Hedibi'den çok acele ayrıldım ve şimdi yapmam gereken işi yapıyorum. Yazdığım metni baskıya girmeden önce okuma fırsatı bulacaksın ama son bir yılda yaşadığım yıpratıcı sorunları kısa zamanda unutabileceğimi sanmıyorum. Umarım sen ve Erika arkadaş olabilirsiniz. Millennium'un yönetimine gelmene benim bir itirazım yok. Erika'ya neler olduğunu anlatacağım. Ama şimdi buna ne gücüm ne de vaktim var. Önce biraz dinlenmek istiyorum. Haberleşiriz. Selamlar. Mikael. Lisbeth Salander, Mikael'in yazdıklarıyla pek ilgilenmiyordu. Mikael'in bir şeyler söylediğini duyup başını kaldırdı ama ne dediğini anlamamıştı. Affedersin. Sesim biraz yüksek çıktı. Çok iğrenç bir şey dedim. İğrenç olan ne? Wenner Storm 22 yaşında garson bir kızla ilişkiye girmiş ve kızı hamile bırakmış. Avukatla yaptığı yazışmaları okumadın mı? Lütfen Mikael. O hard diskte 10 yıllık yazışmalar, mailler, sözleşmeler, seyahat organizasyonları ve kim bilir daha neler var. Wenner Storm beni 6 GB'lık saçmalıkları okuyacak kadar cezbetmiyor. Sadece merak ettiğim için minnacık bir bölümünü okudum ve bu onun bir gangster olduğunu anlamama yetti. Tamam, kız 1977'de hamile kaldığında bir çeşit tazminat istemiş. Wenner Storm kızı kürtaja ikna edebilmek için avukatını araya sokmuş. Sanırım bir miktar para vererek bu işten sıyrılmaya çalışmış ama kız bu teklife pas vermemiş. Bunun üzerine ikna olup da Wenner Storm'u rahat bırakana kadar bir küvet dolusu bastırılmış ve Wenner Storm manyağı bu ikna yöntemini maille avukatına yazmış. Şifreli bir mail ama yine de zekasının ne düzeyde seyrettiğine dair bir fikir veriyor. Kıza ne olmuş? Kürtaj yaptırarak Wenner Storm'u mutlu etmiş. 10 dakika kadar sustuktan sonra gözleri bulutlanan Lisbeth, "Kadınlardan nefret eden bir adam daha," diye mırıldandı. Mikael onu duymadı. Mikael'den CD'leri alan Lisbeth birkaç gün boyunca Wenner Storm'un e-postalarını ve dokümanları dikkatle okudu. Mikael aşağıda masa başında çalışırken o çatı katında Powerbook'unu dizinde Wenner Storm'un tuhaf imparatorluğunu düşünüyordu. Birden bir türlü kurtulamadığı bir fikre kapıldı. Daha çok da bu fikre daha önce niçin ulaşamamış olduğunu merak ediyordu. Ekim sonunda Mikael yazdığı son sayfanın da çıktısını aldıktan sonra sabah saat 11'de bilgisayarını kapattı. Çatı katına Lisbeth'in yanına çıktı. Yazdıklarını Lisbeth'e verdi ve yatıp uyudu. Lisbeth onu akşamüstü uyandırarak okuduğu metin hakkındaki düşüncelerini söyledi. Gece saat 2'den sonra Mikael yazdıklarını yedekledi. Ertesi sabah kulübenin pencere kepenklerini kapatıp kapısını kilitledi. Lisbeth'in tatili bitmişti. Stockholm'e doğru yola çıktılar. Vaxholm arabalı vapurunda kahve içerlerken Mikael nazik bir konuya girdi. Erika'ya ne anlatacağım konusunda aramızda anlaşmamız gerek. Bütün bu belgeleri nereden bulduğumu açıklayamazsam metnimi yayınlamayı reddedecektir. Erika Berger, Mikael'in uzatmalı sevgilisi ve genel yayın yönetmeni. Lisbeth onunla hiç karşılaşmamıştı ve kesinlikle karşılaşmak da istemiyordu. Onun varlığı tanımlayamadığı bir rahatsızlık kaynağıydı. Benim hakkımda ne biliyor? Hiçbir şey, diye iç çekti Mikael. Aslına bakılırsa yazdan beri Erika ile karşılaşmaktan kaçındım. Hedeştat'ta olanları anlatamadığım için felaket utanıyorum. Bu kadar ketum davrandığım için çok öfkeli. Tabii Sentham'da olduğumu, bu metni hazırladığımı biliyor ama içeriği hakkında bir bilgisi yok. Birkaç saat sonra bu metin eline geçecek ve beni cadı gibi sorgulayacak. Sorun şu, ben ne diyeceğim? Ne diyeceksin? Gerçeği anlatacağım. Lisbeth'in kaşları çatıldı. Lisbeth, ben ve Erika neredeyse her zaman kavga ederiz. Bu bizim için bir tür iletişim tarzı. Ama birbirimize koşulsuz güveniriz. Erika kesinlikle güvenilir biri ve sen de kaynaksın. Kaynağını açıklamaktansa ölmeyi tercih eder. Kaç kişiye daha anlatman gerekiyor? Yalnızca Erika'ya ve bu bilgi ikimizle birlikte mezara gidecek. Ama sen eğer istemezsen Erika'ya da anlatmam ama olmayan bir kaynak uydurarak yalan da söyleyemem. Lisbeth, Grand Otel'in önündeki limana yaklaşana kadar düşündü. Sonuç analizi yaptı ve sonunda gönülsüz de olsa Erika ile karşılaşmaya razı oldu. Mikael aradığında Erika Berger, yazı işleri sekreteri olarak işe almayı düşündüğü Malin Erikson'la öğle yemeğindeydi. 29 yaşındaki Malin, 5 yıldır değişik yerlerde serbest çalışıyordu. Hiçbir zaman düzenli bir iş bulamamıştı ve artık bulacağına dair umutlarını kaybetmeye başlamıştı. Millennium iş ilanı vermemiş, Malin'i Erika'ya haftalık bir dergide çalışan arkadaşı tavsiye etmişti. Erika geçici olarak üstlendiği bir işin bittiği gün Malin'i aramış, Millennium'da çalışmak ister mi diye sormuştu. 3 aylık geçici bir iş, dedi Erika, ama anlaşırsak sürekli de olabilir. Millennium'un çok geçmeden batacağına dair dedikodular duydum. Erika gülümsedi. Dedikodulara kulak asma. Şu yerine geçeceğim adam, Dahman. Malin tereddüt etti. Hans Erik Wenner Sturm'ün dergilerinden birinde işe başlıyormuş. Erika başını salladı. Wenner Sturm'le aramızın bozuk olduğu bir sır değil. Onun Millennium'da çalışanları kara listeye aldığı da ortada. Yani Millennium'da işe başlarsam ben de o listeye kaydolacağım. Büyük ihtimal öyle olacak. Ama Dahman Finans Magazinet'te işe başladı. Şöyle açıklayabilirim. Dahman, Wenner Sturm'den değişik işler için para alıyordu. Sen hala işle ilgileniyor musun? Malin Erikson bir süre düşündükten sonra başını salladı. Ne zaman başlamamı istiyorsun? İşte Mikael tam o an telefon açmış ve iş görüşmesini sonlandırmıştı. Erika, Mikael'in dairesinin kapısını kendinde bulunan yedek anahtarla açtı. Yaz ortası bayramında yazı işleri bürosunda yaptıkları o kısa görüşmeden sonra hiç karşı karşıya gelmemişlerdi. Oturma odasına girdiğinde hastalıklı denecek kadar zayıf, siyah deri ceketli bir kız ayaklarını kahve sehpasına uzatmış koltukta oturuyordu. Kızla göz göze gelmeden önce onun 15 yaşlarında olduğunu düşünmüştü. Mikael bir sürahi kahve ve kurabiyelerle oturma odasına geldiğinde Erika hala bu yaratığı incelemekteydi. Seni sıkıntıya soktuğum için beni affet, dedi Mikael. Erika başını yana eğip incelemeye başladı. Mikael'de bir değişiklik vardı. Bitkin ve hatırladığından daha zayıftı. Erika'dan kaçırdığı bakışlarında bir mahcubiyet vardı. Erika boynuna baktı, biraz kararmış da olsa ip izi çok açıktı. Sana anlatmaktan kaçındım. Çünkü içindeki rolümle hiç de gurur duymadığım uzun bir öykü. Neyse, bunu sonra konuşuruz. Şimdi sana bu genç bayanı takdim etmek istiyorum. Erika, bu Lisbeth Salander. Lisbeth, Millennium'un baş redaktörü ve benim en iyi arkadaşım Erika Berger. Şık kıyafetler içindeki Erika'ya şöyle bir göz atan Lisbeth, kendinden çok emin görünen bu kadının onun en iyi arkadaşı olamayacağına 10 dakika içinde karar verdi. Toplantı 5 saat sürdü. Erika 2 defa telefon açarak diğer randevularını erteledi. Mikael'in eline verdiği metnin değişik bölümlerini okuması 1 saat sürdü. Binlerce soru sorduktan sonra bunların cevaplanmasının haftalar alacağının farkına vardı. Önemli olan metnin kendisiydi. Eğer bu metindeki iddiaların çok küçük bir bölümü bile doğruyduysa yeni bir durum ortaya çıkmış demekti. Erika bakışlarını Mikael'e çevirdi. Onun dürüst bir insan olduğundan hiçbir zaman kuşkulanmamıştı ama şimdi biraz kafası karışmıştı. Wennerström onu ezdiği için Mikael bunları hayal dünyasında üretmiş olabilir mi diye düşünürken Mikael onun önüne 2 kutu dolusu belge koydu. Erika'nın rengi attı. Elbette bu belgeleri nasıl elde ettiğini bilmek istiyordu. Erika'yı bütün toplantı boyunca tek bir kelime bile etmeyen bu tuhaf kızın Hans-Erik Wennerström'ün bilgisayarlarındaki bütün bilgilere ulaşabildiğine ikna etmek biraz zaman aldı. Üstelik yalnızca Wennerström'ün değil, avukatlarının ve çalışma arkadaşlarının da bilgisayarlarına girebiliyordu. Erika'nın ilk tepkisi yasal olmayan yollardan elde edilen delillerin kullanılamayacağını hatırlatmak oldu. Pekala da kullanabilirlerdi. Mikael kaynaklarını açıklama gibi bir zorunluluklarının olmadığına işaret etti. Wennerström'ün bilgisayarlarına girip hard disklerindeki bilgileri bir CD'ye yükleyen birilerine ulaşmış olabilirlerdi. Erika sonunda eline nasıl bir silah geçtiğini anlayabilmişti. Bitkin düşmüştü ama hala soruları vardı. Sadece nereden başlayacağını bilemiyordu. Koltuğa yaslandı ve kollarını açtı. Mikael, Hedestad'da neler oldu? Lisbeth Salander ona hızlı bir bakış fırlattı. Bir süre hiçbir şey söylemeden bekledikten sonra Mikael karşı bir soru sordu. Harriet Van Gerle nasıl gidiyor? İyi. Sanırım iki kez buluştuk. Geçen hafta yönetim kurulu toplantısı için ben ve Krister Hedestad'a gittik. Şarap içip sarhoş olduk. Toplantı nasıl geçti? Sözünde duruyor. Ricky, sana neler olduğunu anlatmaktan kaçınmak için bahaneler bulmama kızdığını biliyorum. Şimdiye kadar birbirimizden sır saklamadık. Ama şimdi sana anlatmakta güçlük çektiğim zor bir dönem geçirdim. Erika gözlerini Mikael'in gözlerine dikti. Mikael'in içini dışını biliyordu ama şimdi gözlerinde daha önce hiç görmediği yabancı bir ifade vardı. Sanki neler olduğunu sormaması için ona yalvarıyordu. Salander aralarındaki bu sessiz diyaloğu tarafsız bir ifadeyle izliyordu. Bu diyaloğun parçası değildi. O kadar mı kötüydü? Kötüden de beter. Bu konuşma beni korkutuyor. Sana her şeyi anlatacağıma söz veriyorum ama bütün ilgimi Wennerström'e yönelterek aylarca duygularımı bastırmaya çalıştım. Henüz hazır değilim. Olanları benim yerime Harriet'in anlatmış olmasını dilerdim. Boynundaki iz ne? Orada hayatımı Lisbeth kurtardı. Eğer yetişmeseydi şimdi hayatta olmayacaktım. Erika'nın gözleri açıldı. Deri ceketli kıza baktı. Ve şimdi onunla bir anlaşma yapmalısın. Bizim haber kaynağımız o. Erika bir süre düşündü ve arkasından Mikael'in Lisbeth'i hatta kendini bile şaşırtan bir şey yaptı. Lisbeth'in gözlerini hep üzerinde hissetmişti. Düşmanca dalgalar yayan sessiz bir kızdı. Erika ayağa kalktı, masanın etrafından dolaştı ve gidip Lisbeth'e sarıldı. Lisbeth oltaya takılmış bir solucan gibi kıvrandı.